Merhaba. Hiç çok sevdiğin bir yazarın ya da hayran olduğun bir hocanın beynini kopyalayıp cebinde taşımayı hayal ettin mi?
Muhtemelen etmemiştir diye tahmin ediyorum.
Yani evet, kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor ama bugünkü kapsamlı analizimizin konusu tam olarak bu. Masamızda eğitim teknolojileri, yapay zeka ve dürüst olmak gerekirse biraz da ürkütücü bir dijital skandal var.
Kesinlikle.
Her zamanki gibi elimizdeki kaynakları senin için sentezleyip işin özüne iniyoruz. Popüler yazım asistanı Grammarly'nin uzman incelemesi adlı yeni aracını konuşacağız. Şimdi bunu bir parçalarına ayıralım.
Harika bir başlangıç. Bugünkü sohbetimizin misyonu aslında bu yeni teknolojinin telif hakları, akademik dürüstlük ve rıza dışı dijital kimlik hırsızlığı gibi konularda sınırları nasıl aştığını aydınlatmak. Sadece bir metin aracından bahsetmiyoruz.
Atlak verdiği o an hani gerçekten inanılmaz. Ruhr Üniversitesi'nden ortaçağ tarihçisi Verena Krebs'in paylaştığı bir keşifle her şey gün yüzüne çıkıyor.
O meşhur ekran görüntüsü.
Evet. Grammarly'de makaleni incelesin diye bir uzman seçebiliyorsun ve sistem sana efsanevi tarihçi David Abulafia'dan anlık geri bildirim alıyormuşsun gibi bir deneyim sunuyor.
Ama burada ufak hatta devasa bir sorun var.
Abulafia aslında aylar önce Ocak ayında hayatını kaybetmişti.
Doğru. Sistem onun tarzında sanki o an bilgisayar başındaymış gibi sana düzeltmeler sunarken aslında hayatta olmayan birinin kimliğini kullanıyor.
İşte bu gerçekten tüyler ürpertici. Ama bir saniye aklıma şu takılıyor. Bu şirketler zaten...
İnternetteki her şeyi tarıyorlar.
Evet, yani zaten interneti kazımıyorlar mı? Neden David Abulafia'nın tarzının kopyalanması aniden bu kadar büyük bir skandal haline geldi ki?
Çok yerinde bir soru. Çünkü buradaki asıl büyüleyici olan şey sıradan bir dil modeli değil, kişiselleştirilmiş veri kazıma dediğimiz son derece agresif bir yöntem kullanılıyor olması.
Yani genel verilerden ziyade...
Doğrudan o kişiye odaklı. Telif izni olmadan bu akademisyenlerin yıllarca emek verdiği makaleleri ve kitapları tarıyorlar. Sonuçta o kişinin retoriğini sömürerek kopyalayan mikro dil modelleri yaratıyorlar.
Sadece birkaç kelimeyi kopyalamaktan değil, resmen bir insanın zihniyetini kopyalamaktan bahsediyoruz o zaman. Akademik dünyadan buna çok sert bir tepki gelmiş olmalı.
Gelmez olur mu? Ortalık tam anlamıyla yıkıldı. Tarihçi Claire E. Orbin bunu akademik dünyada görülen en lanetli şeylerden biri olarak tanımlıyor mesela.
Haklı bir isyan. Başka bir isim de vardı sanırım.
Evet, Juni'den Kathleen Ells buna doğrudan dijital ölü diriltme diyor.
Dijital ölü diriltme. Çok çarpıcı gerçekten.
Hatta Britanya Kolombiya Üniversitesi'nden Hişam Zerifi'nin tanımı çok daha ilginç. Necromancer LLM diyor bu sisteme.
Necromancer LLM mi? LLM dediğimiz şey o büyük dil modellerinin kısaltması, değil mi?
Aynen öyle. Zerifi buna ölü çağırıcı anlamında necromancer diyor. Çünkü bu model adeta ölüleri dijital olarak diriltip onları rızaları dışında çalıştırmak için tasarlanmış. Akademisyenler bunun tamamen etik dışı olduğunu savunuyor.
Bu işin akademisyen boyutu çok korkutucu ama sanırım asıl tehlike bu teknolojiler senin benim gibi insanların hayatına, özellikle okullara girdiğinde başlıyor.
Eğer bunu büyük resme bağlarsak evet.
Kaynaklarımızda geçen yapay zeka noktalandırma ajanı meselesi var.
Asıl tehlike tam olarak bu. Öğrenciler kendi hocalarının eski ders izlencelerini yapay zekaya kazıtıyor.
Yani ödevimi teslim etmeden önce hocamın dijital klonunu okutup ona göre optimize edebiliyorum.
Mantığını kökten sarsıyor bu.
Öğrencinin ne öğrendiğini değil de algoritmayı ne kadar iyi manipüle ettiğini ölçmeye başlıyoruz o zaman.
Tam üzerine basıyorsun. Sen ödevini sadece o hocanın sevdiği kelimeleri kullanacak şekilde bir algoritmaya yazdırırsan ortada eğitim kalır mı sence? Öğrenci eleştirel düşünme yeteneğini tamamen bu dijital ajanlara devrediyor.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Teknoloji artık sadece metinleri düzeltmiyor.
Hayır, çok daha fazlasını yapıyor.
Telif haklarını hiçe sayarak ölü veya diri gerçek insanların zihniyetlerini rızaları dışında kopyalıyor ve bunu satılan ticari bir araca dönüştürüyor.
Ve bu vaka bizi gelecekteki regülasyonlar için en kritik savaş alanına götürüyor. Dijital miras ve ölümden sonraki veri hakları.
İnsanın fiziksel varlığı bitse bile dijital zihni bir yerlerde satılmaya devam ediyor yani.
Maalesef. Kanunlar henüz buna hazır değil ve bu devasa bir sorun olacak.
O zaman bugünkü analizimizi bitirirken seni şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bugün akademik bir makale stilinin izinsiz kopyalanmasını konuştuk. Peki ya bu teknoloji hayatını kaybeden eski bir dostunun mesajlarını ve mizah anlayışını kopyalayıp onunla sohbet etmeni sağlayan ticari bir ürüne dönüşürse?
Ürkütücü bir ihtimal.
Sahi, ölümden sonra dijital ruhumuz kime ait olacak? Bunu bir düşün derim.